Herkese merhaba. İkinci Mesleğim Podcast'inin 19. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Esra Akbulat. Diyetisyenlikten front-end developer'la uzanan bu meslek değiştirme hikayesini umarım keyifle dinlersiniz. Merhabalar.
Merhaba.
Nasılsınız?
İyiyim, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Lafı çok uzatmadan başlayalım.
Tabii.
Esra Akbulat kimdir?
Merhaba, ben Esra Akbulat. Yeni hayat düzenine uyum sağlamaya çalışan taze bir frontend developer'ım. Eski mesleğim çok tanıdık. Ben de diyetisyendim. İstanbul'da yaşıyorum. Boş zamanlarımda swing yapmaya çalışıyorum. Kendime ayırdığım güzel bir aktivite olarak. Şimdilik bu kadar.
Burada olduğumuza göre bir meslek değiştirme hikayemiz var. Hatta yakından tanıdığımız
Kesinlikle.
bir hikaye. Size bu hikayenin detaylarından, kendinizden biraz daha detaylı olarak bahsedebilir misiniz?
Tabii. 2016 yılında Trakya Üniversitesi'nden mezun oldum. Bir süre kurumsal bir firmada çalıştım ama genel olarak spor salonlarında diyetisyenlik yaptım. Geçen zaman boyunca mesleğe bakış açım da aslında birazcık değişti. Başlarda klasik diyetisyenlik dediğimiz bize okullarda ilk öğretilen işte kişilere diyet listesi vermelisiniz şeklinde bir meslek anlayışına sahiptim. Daha sonraları birazcık daha bu yapılan araştırmalarla bunun yanlış olduğu fikriyle yüzleştim ve bir tık daha anlayışımı değiştirdim. Anlayışımı değiştirmemle beraber bir kurumda çalışmamın daha zor olacağını fark ettim. Çünkü genel olarak sizden bir beklentileri vardı ve en basitinden kurumunuzda mutlaka tartı olması gerekiyordu. Hayır, ben tartı istemiyorum diyemiyordunuz. Ve ben de bu şekilde birazcık daha kişisel diyetisyenliğe, yani online diyetisyenliğe geçmek istedim. Bir süre bunu denedim. Fakat bunu denerken de şöyle bir şeyle yüzleştim. İşte kendiniz artık bir kurum gibi davrandığınız zaman her şeyle ilgilenmeniz gerekiyordu. Ve kişilere ulaşabilmek için de tabii ki en güçlü kaynak sosyal medyaydı ve onu kullanmanız gerekiyordu. Ama ben bu açıda, yani bu noktada çok zorlanıyordum. Çünkü çok hoşlandığım bir şey değildi ve bir türlü işimle bağdaştıramıyordum bunu. Örneğin ben daha yazı ağırlıklı içerikler yapmak istiyordum ama işte Instagram bu tarz içerikler yaptığım zaman daha az kişiye ulaştırıyordu. Tamam dedim, ben de o zaman birazcık Instagram'ın kurallarına göre oynamaya çalışacağım. Önce işte görselleri değiştirmeye başladım. Kendi fotoğrafımı eklemeye başladım. Daha sonra fotoğraflar yetmedi, video. Videolar yetmedi, Reels'lar çekilmeye başladı vesaire. Ama her seferinde benden bir parça kopuyor gibi hissediyordum ve meslekle arama küçük bir böyle duvar giriyordu diyebilirim. Çünkü ben her ne kadar günün sonunda bunu işim için yapıyorum desem de aslında kendimi rahat hissetmiyordum. İşimle aramdaki o iş bağını koparmış gibiydim. Yani eğer o gün kendimi kötü hissediyorsam bir şey hazırlamıyordum. Çünkü diyordum ki kendi işte yüzümü kullanmam gerekiyor. Bugün o kadar mutsuzum ki hiçbir şey yapmak istemiyorum vesaire gibi. Bu noktada iyice soğumaya başladım işimden ve beni, yani günümün büyük zamanında aldığı için gerçekten mutsuz etmeye başladı. Meslek değiştirme kısmı ile alakalı başlarda aklımda pek bir şey yoktu. Sadece yakın çevremde benim gibi yazılım sektörüne sonradan geçen ve diyetisyen olan arkadaşım vardı. Onun da birazcık tavsiyesi üzerine bir gün radikal bir karar aldım ve direkt diyetisyenlik hesaplarımı silip başladım yazılım sektöründe çalışmaya. Sadece birazcık işte bu kararı vermeden önce konuştuk, neler yapabilirim, hangi alanda çalışabilirim gibi. Örneğin şeyden bahsettiler, işte proje yöneticiliği var, müşteriyle kodları yazan kişi arasında sen bağlantı kuracaksın, işte o planlamasını yapacaksın vesaire dediler. Dedim ki ben bunu yapmak istemiyorum. Ben artık direkt işi yapan kişi olmak istiyorum. Çünkü diyetisyenlikte bir açıdan da beni zorlayan nokta, günün sonunda sizin yaptıklarınızdan ziyade karşı tarafa da neler aktarabildiğiniz, hani aslında daha önemli oluyordu. Benim bir bilgiyi biliyor olmam yeterli değildi. Aynı zamanda aktarabiliyor olmam da gerekiyordu. Ve ben bu konuda bazen zorluk yaşadığımı düşünüyordum. Yine aynı şekilde bir meslek seçmek istemedim kendime. Direkt işin merkezinde olacağım bir şey olsun istedim. O noktada da front-end developer'la bir şans vermek istedim açıkçası. Yani çok büyük bir özel sebebi yoktu. Neden işte backend değildi frontend? O noktada birazcık hani arkadaş tavsiyesi, sektörün içinden olan kişilerden tavsiye alarak başladım. Ve Ocak ayında kişisel eğitimlerime başlamış oldum. Önce YouTube'dan videoları izledim, dokümanları okudum vesaire. Birkaç kursa başvurdum. Bazıları olmadı. Daha sonra yaza doğru diğer kurslardan kabul almaya başladım. Ve bu geçtiğimiz Ekim ayında da ilk defa bir işe başvurmak istedim. Başvurdum, kabul aldım. Şu an yaklaşık birinci ayımda olmak üzere front-end developer asistanı olarak çalışıyorum.
Peki nasıl gidiyor bu yeni hayat?
Yani alışmaya çalışıyorum. Öncelikle uyku düzeni beni çok zorluyor. Kesinlikle hep şey diyordum. Ofise gitmek harika bir şeydir. Ofisten çalışmak istiyorum ama neden insanların remote çalışmak istediğini anladım. İstanbul trafiğinde kesinlikle çok mantıklı bir şeymiş. Onun dışında evde öğrendiklerimle işte yaptıklarım arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Bir kere deadline denilen bir şey var artık yani. Ben rahat rahat çalışayım. Şu zaman istediğim zaman bitiririm gibi bir şey söyleyemiyorum. Belli bir programa uymam gerekiyor ve diyetisyen kendi hani çok uzun zaman önce birilerine bağlı olarak çalıştığım için o noktada da birazcık zorlanıyorum açıkçası. Ama onun dışında güzel gidiyor şu an. Her gün bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Öğrenme hiç bitmeyecek, bundan eminim. Çünkü mesela bir şeyi yanlış kaynaktan takip ederken bir bakıyorum öğrendim zannediyorum. Ama o sürüm artık kullanılmıyormuş ve yeni bir şeyler öğrenmem gerekiyormuş gibi. Hani sürekli bir şeyler değişecek ama en azından öğrenmeyi öğrendiğimi bir hissediyorum. Çünkü sürekli bu süreç devam ettiği için artık daha kolay adapte olabiliyorum ve daha hızlı işte dokümanları okuyorum, örnek videolara bakıyorum vesaire gibi.
Güzel. Peki, yani beslenme ve diyetetiği isteyerek mi okudunuz?
Yani şöyle başlangıç kısmında hani üniversite hazırlık döneminde aklımda yoktu. Aksine bana çok teklif ediliyordu yani çevremden okumanı tavsiye ederiz vesaire diye ama çok böyle boş sebeplerle teklif ediliyordu. Hani herhangi bir bilgi birikimiyle değil. Ben daha çok diş hekimliği olsun istiyordum. Ama sonra üniversite sınavına girdiğimde yani hayal ettiğim sonucu yapamadım. Sınav esnasında çok heyecanlandım ve hatta matematik sınavındaydı sanırım. Böyle ilk 15 soruyu o kadar yanlış çözdüm ki neyse ki cevaplar şıklarda yoktu ve her soruyu ikişer defa çözmek zorunda kaldım ve sınav esnasında panik olup dedim ki ben bırakacağım. Hani seneye hazırlanacağım tekrar gibi düşündüm. Daha sonra işte fen sınavı daha güzel geçti vesaire. Ve puanlar geldiğinde şunu düşündüm. Hani sınav esnasında heyecanlandım ve yapamadım. Hani bunun çalışmamla bir alakası yoktu. Bunun bir sonraki sene olmayacağının garantisini veremem kendime. Ve hani o kadar çok istiyor muydum diş hekimliğini? Hani ailem o konuda açıkçası şey yaptı hani denemek istiyorsan tabii ki tekrar deneyebilirsin ama ben cesaret edemedim. Çünkü hani şey olsaydı böyle bilgi birikimimden emin değildim. Daha çok çalışıp hazırlanırım diyeceğim bir noktada olsaydı tekrar hazırlanırdım ama hani o heyecan açıkçası hani olup olmayacağını bir daha bilmediğim için riske atmak istemedim. O esnada birazcık babamın etkisi oldu. Diyetisyenliği o da yani tanıdığı doktorlar onu öneriyordu. O da bana öneriyordu. Ben de açıkçası işte kimya mühendisliği yazmıştım, gıda mühendisliği yazmıştım. Bir de diyetisyenlik yazmıştım. Hani birazcık daha bu alanlarda ilerleyeceğimi düşünmüştüm. İlk çıktığımda ilk sene keyif aldığımı hatırlıyorum okurken. Sonraki senelerde birazcık yavaş yavaş bağım koptu. Okurken kesinlikle kariyerle alakalı bir planım yoktu. Yani hani tamamen şeydim, bitecek ve çalışmaya başlayacağım. Hani benim son senemde KPSS'ye girmem gerekiyordu. Çok yeterli hazırlanmadım çünkü ona hazırlanırken de açıkçası çok saçma gelmişti bana. Neden bunları öğrenmek zorundayım ki deyip hani bir türlü içselleştirememiştim yine o öğrenme sürecini ve yapamamıştım da zaten. Dedim ki neyse özel hastanelerde vesaire çalışırım. Sonra İstanbul'a gelince gerçek hayatın pek de öyle olmadığını gördüm açıkçası. Çünkü herhangi bir iş görüşmesine gidebilmek için bile artık bir tanıdığa ihtiyacınız var diyorlardı. Hani CV'yi kabul etmiyorlar. Tanıdık aracılığıyla CV alıyoruz vesaire falan diyorlardı. Bilmiyorum şu an nasıldır ama hani birazcık hem ben kendime çok güvenmiyordum. Zaten beni neden işe alsınlar ki gibi düşüncelerim vardı. Hem de pek yolunda gitmedi. Ondan sonra da işte daha çok spor salonlarında çalışmaya başladım ama Onlar da pek istediğim gibi gitmedi açıkçası.
Peki bu meslek değiştirmeye karar verme noktasındaki kırılma noktası neydi?
Sanırım gerçekten mutsuz oldum. Yani kişisel hayatıma çok fazla yansıttım ve örneğin bir danışanımla konuşuyoruz. Onun söylediği bir şeyden çok etkilendiğim zaman ve bu benim günümü gerçekten kalan zamanlarında etkilediği zaman şey düşündüm, hani hayatım boyunca bu şekilde mi devam edecek? Hani çünkü değiştiremiyordum bu üzerimdeki etkiyi, çok fazla mutsuz ediyordu beni. Örneğin kendimi yetersiz hissediyordum. Ona işte bilgimi aktaramıyormuş gibi hissediyordum. O zaman çok kötü oluyordu. Ama bir yandan işte Instagram'dan bir gönderi hazırlayınca mesaj geliyordu işte. Yazdığınız yazıyı okudum ve işte uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Çok iyi geldi. Aşırı mutlu ediyordu beni. Ama dış görüşlere bu kadar açık olmak, yani dış görüşlerden bu kadar etkileniyor olmak birazcık bana yanlış bir mesleğin içindeymişim gibi geliyordu. Çünkü işim insanlaydı ama kendimi bir türlü bu konuda nasıl söyleyeyim, eğitemiyordum. Yani hani şey yapamıyordum, onların görüşlerini minimal şekilde etkileyecek şekilde tutamıyordum. Çok çabuk etkileniyordum. O da benim modumu çok değiştiriyordu ve birazcık da kaygılı bir insandım. Örneğin ben bırakmaya karar verdiğim zaman şöyle bir söylenti vardı, bilmiyorum sonra oldu mu. İşte Instagram'a bir özellik gelecek. Sadece işte favorilere aldığınız hesapların gönderilerini göreceksiniz isterseniz ana sayfanızda gibi. Durdum, dedim zaten hani benim gönderilerim kimseye ulaşmıyor her zaman istediğim gibi. Bir de favorileri alma gibi bir şey eklendiği zaman kimse benim favori almazsa kimse görmeyecek mi yani gönderilerimi diye sinirlendim ve böyle şey oldum. Hani ben ne için uğraşıyorum ve benim elimde olmayan bir mekanizma var ve hani ben sürekli ona uyum sağlamak zorundaymışım gibi hissediyordum ve istemediğim için de zorlanıyordum yaparken ve hani yapmamak için sürekli bahane uyduruyordum. Mesela şeye çok şaşırmıştım. Bir gün işte gerçek bir kurs bile değil, yani kendim videoları izleyerek yapıyordum ve kursun içinde Google'un ana sayfasını tasarlamam, ilk ana sayfasını tasarlamamızı istemişlerdi. İşte telefonum çalmış, bakmamışım vesaire. İşimi bitirdikten sonra baktım, telefonum 3 saat önce çalmış. Dedim ki 3 saattir ben, hani minimum 3 saattir odaklanmış bir şekilde çalışıyorum. Ve gerçekten hani birinin bana verdiği iş bile değil. Ben kendim öğrenmek için yapıyorum bunu. Hani diyetisyenlik de en son ne zaman bu kadar odaklanarak kalabildim hani bir şeye. Çünkü orada şöyle oluyordu artık. Mesela psikoloji alanında kitap okumaktan çok hoşlanıyordum. Ama okuduğum şey bana bir sanki gönderi malzemesi vermek zorundaymış gibi hissetmeye başlamıştım artık. Atıyorum bir çalışma mı oldu? Hani şey böyle wow bir haber çıkması gerekiyor o çalışmanın sonucunda ki ben ondan bir gönderi hazırlayabileyim. Eğer öyle değilse sanki o çalışmayı boşuna okumuşum gibi geliyordu ve bu düşünce çok çarpık gelmeye başladı. Hani dedim ki yani bir makaleyi sırf sonucu için okumaya çalışıyorsun. Bu hiç bilimle alakalı durmuyor şu an yani. Çünkü her şey artık böyle şey olarak bakmaya başlamıştım. Instagram gönderisi çıkması gerekiyor buradan. Hani bunun şey yapmam lazım ve sürekli kendimi başkalarıyla kıyaslıyordum. O da çok tetiklemişti. Çünkü şeyi düşünüyordum. Benim başarımın ölçütü neydi diyetisyenlikte? Hani ulaştığım takipçi sayısı mı diyetisyen hesabımın? Danışanlarımın aldığı sonuçlar mı? Ya da işte ne kadar danışana ulaştığım mı? Bir türlü hani kendimi motive edecek o başarı ölçütünü bulamıyordum. Ve araya başka etmenler girdiği için de daha çok kafam karışıyordu ve gerçek bir mutsuzluk dalgasına sürüklemişti beni. Sanırım yani bu sebeplerin hepsi birleşti ve meslek değiştirmeye karar verdim.
Peki diyetisyenliği hiç sevmeye çalıştınız mı? Yani bu konuda aktif bir efor sarf ettiğiniz oldu mu?
Bence oldu çünkü dediğim gibi pandeminin başında bir denemiştim. İlk yazılım alanına geçmeyi o zaman denemiştim pandeminin başında. Python öğrenmeye başlamıştım. Ama daha sonra böyle çevremdeki insanlarla diyetisyenlikle alakalı konuşurken işimi özlediğimi fark etmiştim ve şey demiştim. Ben insanları anlatmayı seviyorum aslında. Yani onlarla konuşmayı seviyorum. Tek sıkıntım insanlara erişmekte yaşadığım problem ve bunu halledebilirim diye düşünüp hani devam etmek istemiştim. Onun dışında işte sizinle mentorluk seansı gerçekleştirmek mesela benim için hani daha profesyonel bir şekilde ilerlemek adına yapabileceğim bir şeydi. Yani ben kendi içimde ona gereken şeyi verdiğimi düşünüyorum. Hani gereken şansı verdim Hatta son zamanlarda artık böyle uzatmaları oynuyorduk gibi hissediyorum. Çünkü yani bir yerde bağımı koparmam gereken eski sevgili moduna gelmiş.
Peki şunu sorayım. Merak ettiğim için soruyorum. Mentorluk seansımızdan sonra böyle bir çıt kafanızda bir ya ben gerçekten bu konuda olmayacak, hiç olmayacak bu diyetisyenlik kişi diye iyicene böyle bir farkındalık seviyeniz arttı mı ya da bilmiyorum hani bir şey oldu mu, bir katkısı oldu mu bu anlamda?
Yani olmayacaktan ziyade yani bilmiyorum, kendime sürekli şey oluyordu böyle. Bahaneler sıralıyordum kendi önüme işte. Diğer insanlar başardı ama işte atıyorum onlar yurt dışında yüksek lisans yapmışlardı. Diğer insanlar başardı ama onların çevresi vardı. Hep kendime böyle bir bahaneler koyuyordum. Hani ben sanki o işte başarılı olamazmışım gibi. Hani hep bir böyle denediğim ama yanında da hani zaten olmayacak kısmı gibi geliyordu. Böyle bilmiyorum, o birazcık aileden gelen bir şey galiba. Babam birazcık böyle zaten senin şansın yok kızım mantığıyla ilerleyen bir insan olduğu için hani işte iş bulamadı, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. O biraz bende içselleşmişti ve sanırım bir tek onu böyle bahane gibi kullanmaya başlamıştım. Ama mesela şimdi düşündüğüm zaman sıfırdan kendi kendime öğrendiğim bir şeyde iş buldum ve hani bu daha zor görünüyor belki de dışarıdan. Ama aslında benim için daha keskin ve yani net adımlı bir şeydi. Çalıştım, yaptım ve başvurdum, işe girdim. Hani sanki diyetisyenlik hiçbir zaman, hani şimdi de deseniz ki bana tekrar diyetisyenliğe dönmek ister misin? Yani şey olarak hani gerekli imkanlar verilecek. Derim ki yine bir yerde bir aksilik çıkar ve ben yapamam onu. Yani çünkü bir yerde o bağım koptu benim bence diyetisyenlikte ve sürekli aramama bir bahane koymaya başladım gibi hissediyorum.
Peki diyetisyenliği bıraktığınız noktada bu zamana kadar kemiklerin boşa gitti mi diye üzüldüğünüz oldu mu?
Aslında çok üzülmedim çünkü mesela işte psikoloji alanına duyduğum ilgi bir tık mesleğimin içindeyken meydana geldi. Bana bu alanı kazandırdığı için hani keyif aldım. Ve hala istiyorum ileride psikoloji alanında bir şeyler okumak çünkü hani hoşuma gitti. Ya da onun dışında en basitinden mesleğe geçiş yapma kararını verdiğim arkadaşımla bölümden tanıştığım için. Hani ilk başlarda böyle şeyler oldu. Direkt aslında bilgisayar mühendisliği okusaydım belki de hiç bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaktım kısmı geldi. Ama yine de hani şey olarak memnunum. Güzel geçen zamanlarım oldu. İnsanlarla etkileşime girdiğim zamanlar. Yani güzel zamanlarda oldu, güzel olmayan zamanlarda oldu. Ama hani şey olarak pişman olmadım. Keşke hiç diyetisyen olmasaydım demedim. Böyle olacağı varmış, şey vardı birazcık.
Bu adımı atarken peki her şey daha kötü olursa diye hiç düşündüğünüz oldu mu?
Çok. Yani çünkü şöyle mesela kurslara katılmadan önce tamamen evde kendi kendime çalışıyorken çok yüzeysel, yani yüzeysel demeyeyim de çok havada geliyordu. Çünkü ne yapıyorsun diye soruyorlardı mesela. İşte çalışıyorum evde kendi kendime. Hani birinin bununla haberi var mı? Yok. Birinin bununla sana bir gelecek sunacağının garantisi var mı? Yok. Hani bir kuruma bağlı çalışıyor olsaydım ya da bir üniversiteye gidiyor olsaydım bambaşka olurdu. Ama hani böyle kendi kendime çalışıyorken birazcık da acaba kendimi mi kandırıyorum diye düşündüğüm zamanlarda oldu. Çünkü atıyorum eğitime ilk başladığımda motivasyonum çok yüksek. İşte tabii ki de iş bulacağım. Ama yavaş yavaş artık eğitimin sonlarına gelip iş başvurularını yapmaya başlamam gerektiği zamanlarda birazcık kaygı seviyesi artmaya başladı. Özellikle internette gördüğüm yorumlarda, işte LinkedIn'de olsun, YouTube'da olsun, mesela eğitim videosunu izliyorum. Mola vermişim, altındaki yoruma bakıyorum. Bir senedir iş arıyorum, bulamadım, alaylılara iş yok, kesinlikle gelmeyin. Ve direkt hani böyle o insanın gerçekten hani yazdığı şeyleri yapıp yapmadığını bile bilmiyorum. Ama anında modum düşüyordu, böyle şey oluyordum. Ben nasıl bulacağım? Yani işte bak, bilgisayar mühendisi bile iş bulamamış. Ben nasıl bulacağım vesaire gibi şeyler. Ya da LinkedIn'de çok fazla önüme çıkıyordu işte. Ama sonra bir şeyle karşılaştım. Şimdi şöyle, yazdığınız kodları GitHub adlı bir siteye yüklüyorsunuz. Bir nevi portfolyonuz oluyor o sizin. Hani oradan insanlar yaptığınız projelere bakabiliyorlar. İşte örneğin 6 aydır iş arayan biri işte LinkedIn'de paylaşıyor bunu ve yani tavsiye istiyor. Biri diyor ki işte GitHub hesabı açabilirsin. O diyor ki tamam, GitHub'ın ne olduğuna bakacağım. Şimdi ben bunu daha kurslara yeni başladığımda, yani eğitimi kendi kendime almaya başladığımda İlk hafta öğrenmiştim zaten. Hani şeye çok şaşırmıştım. 6 aydır iş arayan birinin işte GitHub'ı bilmeme imkanı yoktur. Yani nasıl 6 aydır iş arıyorsun? Senin kodlarını nereden görecek insanlar gibisinden. Hani son şey oldum. Demek ki her yazılana inanmamam gerekiyor. Ve her şeyin benim motivasyonumu düşürmesine izin vermemem gerekiyor. Ama tabii ki çok böyle korktuğum anlar oldu. Çünkü şeydi yani diyetisyenliğe kesinlikle geri dönmek istemiyordum. Ama çok spesifik bir bölüm okuduğum için de hani farklı dallara geçiş yapabilmem de zordu üniversite eğitimimle beraber. Örneğin bir mühendislik okusaydım belki hani birbirleri arasında bir ortak dersler olacaktı, bir bağlantılar olacaktı. Bu olmadı, öbürünü deneyeyim vesaire bir şey diyebilirdim. Ama hani diyetisyenlik okudum, ne yapabilirim? Diyetisyenlik yapabilirim. Ya da ne yapabilirim? İşte bu alanı bıraktım. Şu an yazılım alanında çalışmak istiyorum. Ama ya olmazsa, hani ikinci bir planım yoktu. Böyle çok zorlandığım anlarda işte sektörden arkadaşlarımla konuştuğumda tamam ikinci planın olmasına gerek yok, yapacaksın zaten, başaracaksın vesaire diyorlardı ama yine de günün sonunda böyle bir bazı anlarda şey geliyordu, ya olmazsa hani gerçekten ikinci planın olmaması çok korkutucuydu ki neyse ki oldu gibi duruyor şu an.
Peki bu kaygılarla nasıl başa çıktınız?
Biraz profesyonel destek aldım, yani bu süreçten önce de terapi alıyordum, onun çok yardımı oldu. Onun dışında mümkün mertebe kaygıların hani beni yönlendirmesine izin vermemeye çalıştım. Çünkü ne kadar kaygılanırsam o kadar öğrenme kabiliyetimin azaldığını fark ettim. Yani çünkü odaklanmam zorlaşıyordu ve hani günün sonunda bir şey kazandırmıyordu bu bana. Birazcık bununla yüzleştikten sonra kaygılandığım anlarda ara verip hani dedim tamam şu an çalışmaya devam etmene gerek yok. Birazcık mola ver. Ama sonra geri dönmeyi bildim. Hani kuzenimin böyle bir oyun gibi bir şey öğrenmiş bir gün birinin doğum gününde. İşte herkes oturuyor. Doğum günü olan kişinin en iyi özelliği ve en kötü özelliğini söylüyor. Bana da yapmışlardı onu. Şey demişlerdi genel olarak çevremdeki herkes en iyi özellik olarak bırakıyorsun ama hep geri dönüyorsun. Sanırım hani bununla barıştım artık. Yani bir şekilde bazen mola vermeyi öğrendim. Ama sonrasında geri döndüm. Hani kendimle alakalı en mutlu olduğum özellik bu sanırım. Hani onun kontrolünü birazcık sağlayabiliyorum artık. İstediğim anlarda bırakıp sonra hani o arayı da çok uzatmadan tekrar kaldığım yerden devam edebiliyorum.
O arayı vermeseniz belki zaten komple tamamen bırakacaksınız. Zaten
Kesinlikle
o zaman
çünkü yani tahammül edilemeyeceği zaman hani hep böyle internette gördüm ağlaya ağlaya kod yazdım derlerdi. Hani onu da yaşadım. Hani böyle gerçekten bir projeyi yetiştirmeye çalışıyordum ve hani ağlıyorum bir yandan yapamıyorum. Ve hani herkes sürekli şey diyordu kapat bilgisayarı kapat git artık hani bakma. Ama şey güzeldi mesela bir gün böyle oturuyorum yine kendi kendime sanırım ne yapmaya çalışıyordum? Adam asmaca oyunu yapmaya çalışıyordum. Ondan sonra bir kısmını yapamadım ve hani o gün kapattım bilgisayarı. Sonradan böyle 3-4 saat geçti. İşte gece 2 gibi televizyon izliyorken böyle aklıma bir şey geldi. Şunu şöyle yapsaydım çalışır mıydı ya falan. Gittim hemen bilgisayarı açtım, denedim ve oldu. Çok rahatladım ve dedim ki tamam ben hani seviyorum bu işi gerçekten. Hani o anlarda gelen rahatlama anı beni aşırı motive ediyor ve bazen böyle uykumdan kalkıp bir şeyler yapıp geri yattığım oluyor.
çok iyi. Peki meslek değiştirme kararını verdiğinizde kaç yaşındaydınız ve o noktadaki sorumluluklarınız nelerdi?
28 yaşındaydım. Ben ailemle yaşıyorum. O yüzden hani bir ev geçindirme gibi sorumluluğum yok. Ama bahsettiğim bu terapi durumu maddi olarak en büyük sorumluluğumdu. Yani hem kendime yatırımım hem de onun dışında normal sosyal hayatımı idame ettirmek için gerekli olan maddi şeyler hani birazcık daha kendime olan ihtiyaçlarım vesaire vardı. Onun dışında yani en büyük şansım bir ev geçindirme gibi bir derdimin olmayışıydı sanırım. Bu şekilde.
Peki 28 yaşında bu kararı verirken eminim çevre baskılarıyla uğraşmışsınızdır. Nasıl başa çıktınız bu çevre baskılarıyla?
Yani şöyle ailem hani hiçbir zaman ne yapıyorsun diye sormadı ama tabii ki ara ara yokluyorlardı şey olarak hani sen bir şeyler yapıyorsun ama olacak mı? Hani emin misin? Acaba başka bir iş mi denesen? Hani garanti bir iş mi denesen? Kızım tekrar KPSS'ye mi hazırlansa? Daha işe girdikten sonra bile babam şey dedi. 200 tane diyetisyen alacaklarmış. Bir bak istiyorsan. Aklını karıştırmak istemiyorum ama falan. Dedim yok hazır. Yani zaten bir KPSS puanım yok. İkincisi istemiyorum. Hani artık eminim bundan gibi. Hani çevremden böyle şeyler geliyordu. Bir yandan ben de korkuyordum yani şey olarak hani diyelim ki olmadı. Ne yapacağım hani hayatımı idame ettirmek için bir iş yapmam gerekiyor ama o işin ne olduğunu da bilmiyorum. Hani tekrar diyetisyenliğe dönme fikri gerçekten böyle aşırı kaygı uyandırıyordu ve istemiyordum. Çünkü nelerde zorlandığımı hatırlıyordum o alanda. Ve hani bir şey değişmedi orada zorlandığım şeylerle alakalı. Yine onlar da zorlanmaya devam edecektim diye düşünüyordum. O yüzden birazcık kötüydü onlar.
Peki bu süreçte cesareti nereden buldunuz? Yani çok radikal bir değişiklik baktığınızda diyetisyenlikten developer'la geçmek hani bayağı büyük bir şey.
Yani yaptığım şey küçümsüyormuş gibi hissediyorum bunu söylediğim zaman ama bilmiyorum ne kadar doğru. Diyetisyenlikte bir düzenim olmadığı için sanırım orayı yıkmak birazcık daha kolay geldi bana. Çünkü hani her şey yolunda gidiyor olsaydı, beni maddi olarak mesela memnun ediyor olsaydı, psikolojik olarak mutlu olsaydım ben orada vesaire, belki daha zor olabilirdi. Ama zaten hiçbir şey yolunda gitmiyordu ve hani yolunda gitmeyen bir şeyi bozmak çok zorlamadı beni. Hani şeydim, en kötü geri dönerim ve yine her şey yolunda gitmemeye devam eder. Onun için evet hani yeni bir şey öğrenmek kısmı zorlayıcı olabiliyordu. Ama açıkçası o da sevdiğim bir alan oldu. Yani gerçekten şansıma keyif aldığım bir alanmış. Ben hani başlamadan bilmiyordum ama dedim ya yani diyetisyenlik için hiçbir zaman gece uykumdan kalkıp bir şeye bakmadım. Ama burada bir işte kurs projesinde verdikleri ödevde işte Madlibs diye bir oyun varmış. Bilmiyorum biliyor musunuz? Size bir hikaye veriyorlar ama işte bazı kelimeler boş. İşte atıyorum Esra okula gitti de okul kısmı boş. Oraya siz input'a kendiniz hani giriyorsunuz işte oyunu yapan kişi. Bizim hikayemiz mesela orman temalıydı. Gecenin bir vakti aklıma şey geldi. Input'a maymun sesi eklesem yazdıkları zaman maymun sesi gelse. Çünkü neden olmasın? Mesela gece 2-3 gibi oturup bunu araştırdım ve bunu eklemeye başardım. Sonra kurstaki arkadaşlarıma gönderip geri yaptım. Yani bunu diyetisyenlik için hiç yaptığımı hatırlamıyorum. Burada gerçekten keyif aldığım bir şey bulduğum için bence şanslıyım. Bir de yani yakın arkadaşımla ilişkimiz birazcık dışarıdan tuhaf görünür ama çok böyle birbirimizi öven insanlar değilizdir. O yüzden hani bir noktada birbirimizi övüyorsak gerçekten bunu kastettiğimiz içindir. Mesela onun bana çok etkisi olmuştu. Çünkü şey diyordu, gerçekten kavrayabiliyorsun, yapabiliyorsun ve isteğin var. Hani bence boş harcama hani. Çok fazla insan deniyor. Çok fazla insan yazılıma geçmek istiyor ama ilk 6 ay vesaire belki çalışıyor, belki çalışmıyor. Herkes başlangıçla alakalı bir şeyler biliyor ama devamını getirmiyor. Hani sen şu an hani birbiri arasında bağlantı kurabiliyorsun olayların. Bunu hani değerlendir gibi. Açıkçası başlarda bazı şeylerin yetenek olduğunu düşünüyordum işte. Bir program yazıyorken işte algoritmayı kuramıyordum. İşte çözüme ulaşma yolu aklıma gelmiyordu ve çok üzülüyordum. Hani diyordum ki belki de o algoritmayı kurabilmek bir yetenektir. Benim hiçbir zaman aklıma gelmeyecektir gibisinden. Ama mesela örnekler yaptıkça aklıma gelmeye başladı ve bu sefer insanlar bana şey demeye başladılar. Aa nasıl aklına geliyor o? Şimdi kurslara gittiğim için orada da hani insanlarla etkileşim halindeyiz. Mesela orada hoşuma gidiyor birilerine bir şeyler anlatıyor olmak. Örneğin işte şu an bulunduğum kursta önce hocamız bir şeyler anlatıyor. Daha sonra Zoom'da işte sınıflara bölüyorlar bizi ve ödevleri yapıyoruz beraber gibi. O noktada bir şeyler anlatıyor olmak insanlara iyi geliyor bana. Hani motive de etmiş oluyor. Daha iyi öğrenmiş gibi hissediyorum. Bütün bunlar böyle birazcık cesaret veriyor. Yine o noktada insanların yani görüşleri bana pozitif geri dönüt oluyor şey olarak hani hoca anlattığında biraz kafamız karışmıştı ama işte çünkü hem kurs İngilizce ben atıyorum orada Türkçe anlatıyorum gibi bir şeyler oluyor birazcık. Hani hem de detaylı konuşmuş oluyoruz. Hani o noktada şey geliyor bana. Aa bak biliyormuşum. Bak dışarıdan anlatımım güzel geliyormuş. Demek ki gerçekten kavramışım bu konuyu gibi hissedim. Hani kendime pozitif geri dönüt olarak alıyordum bunları.
Ne güzel. Peki Bu süreçte hiç pişman olduğunuz ya da keşke dediğiniz bir şey oldu mu?
Pişman olduğum bir şey, yani şöyle, bir kursa devam ediyorken bir proje hazırlamamızı istemişlerdi. O projenin sonunda işe alım yapacaklardı. Mesela bir noktada bence elimden gelenin en iyisini yapmıştım ama yani geçemedi projem şeyi. O zaman çok üzülmüştüm ve şey diye düşünmüştüm, hani belki de hiç girmemeliydim bu alana, hani çünkü başlarda çok güveniyordum yaptığım işe ama sonra hani olmayınca dedim ki belki de ben kendimi çok yükselttim. Hani kendi gözümde dedim ki hani çok yapıyor, iyi yapıyorsun vesaire ama aslında öyle değildi gibi düşündüm. O zaman biraz pişmanlığım olmuştu. Yani şey kısmında kendimi bu kadar yüceltmeseydim keşke demiştim. Hani belki de daha iyisini yapmam, yani daha iyisini yapmam gerekiyordu ve hani atıyorum proje tesliminden birkaç gün önce bitirmiştim projemi. O arada vaktim vardı ama ellemek istemedim. Hani keşke onları düzelseydim gibi düşündüm. Ama bilmiyorum, belki de hani orada olmaması gerekiyordu işimin. Şu an daha farklı bir yerde çalışıyorum. Hani o noktada yani sanırım yaşadığım tek pişmanlık o.
Peki bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
Özellikle sosyal medyada sürekli alaylı yazılımcılarla alakalı şeyler görüyordum. Mesela işte bir kere bir bankanın sitesinde bir problem olmuştu ve çift çekim yapmıştı. İşte atıyorum ayın 5 ile 10 arasındaki bütün alışverişler çift çekim olmuş. Ve direkt böyle Twitter'da şey yazıyordu. Galiba bünyesinde alaylı yazılımcı çalıştırıyormuş, o yüzden böyle oldu vesaire falan gibi dalga geçiyorlardı. Hani tabii ki de şey olmuyordu günün sonunda. Aa niye böyle dediler? Hadi o zaman ben çalışmayı bırakayım gibi şeyler demiyordum. Ama yine de o tarz şeyler görmek birazcık demoralize ediyordu. Onun dışında dediğim gibi insanların uzun zamandır iş aradığını görmek beni çok korkutuyordu. Hani çünkü mesela bakıyordum ya bazılarının yaptığı projelere, gerçekten güzel görünüyordu ve diyordum ki benden iyi duruyor. O bile işe giremediyse ben nasıl işe gireceğim? Hani sürekli kendimi kıyaslıyordum o noktada. Onun dışında başka korkutan ne vardı? Yani genel olarak hani bu olay bir gerçeğe dönüşecek mi? Yoksa sadece bir heves olarak mı kalacak kısmı beni korkutuyordu. Çünkü hani hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir şey yapıyordum. Hani kendi kendime çalışıyorum. Okey, kursa gidiyorum ama hani kurs, yani hani belki de insanlar diyecek ki işte üniversite mezunu olmanı istiyorduk hani bu alanda gibisinden. Onlar birazcık beni korkutuyordu. Çünkü hani günün sonunda tamam seviyorum, keyif alıyorum ama ben bu işi, yani bir işe ihtiyacım var hayatımı idame ettirebilmek için ve hani eğer bunu sağlamayacaksa bana, ben istediğim kadar hani öğreneyim evde, yine hani amacıma ulaşamamış olacaktım.
Ya şunu sadece söylemek istiyorum, belki dinleyen insanlara da yardımcı olur diye. Her insanın kapasitesi, karakteri ve ilgi alanları farklı. Yani siz aynı şey yapıyor olsanız bile farklı bir karakter yapısıyla geliyorsunuz ona. Farklı bir tarafına belki ilgi duyuyorsunuz vesaire. Yani bunların hepsi aslında bir insan başarılı olup olmama ihtimalini bir kere zaten inanılmaz değiştiriyor, etkiliyor. Yani hani en basitinden şöyle bir örnek vereceğim. Hani karakter özelliği olarak diyeyim, işte psikoloji dünyasında Big Five denen, işte beş büyük karakter özelliği denen şey var. İşte karakter özelliği var diyeyim. Bunlardan yani bir tanesi conscientiousness, Türkçesi sorumluluk almama, bilmiyorum. Öyle bir şekilde çevriliyordur herhalde. Hiçbir zaman Türkçe öğrenmediğim için Türkçesini bilmiyorum. Yapabildiğim bir şey yok. Her neyse. Ve bu mesela bir insanın yaptığı şeyde ve girişimcilik falan filan gibi bir alanda da kendi işini yapma vesaire gibi bir alanda başarı ihtimali en çok etkileyen karakter özelliğiymiş. Yani bunda yüksek skor ediyorsanız kendi işinizi yaptığınızda başarılı olma ihtimaliniz bunda düşük skor eden bir insana göre çok çok daha yüksek gibi diyeyim. Şimdi mesela hani Ayşe ile Fatma'yı karşılaştırdığınızda ikisi de aynı şeyi yapmaya çalışıyor diyeyim. Belki Ayşe'nin konşiyansız çok daha yüksek. Ya da bir diğer örnek mesela introversion, extroversion yani içe dönüklük, dışa dönüklük. Hani dışa dönük insanlar daha sociable işlerde belki daha başarılı oluyor. Daha insan interaction'ı gerektiren işlerde. Ama içe dönük insanlar biraz daha hani solo yapılan, bilgisayar başında çok fazla başka birine bağlı olmayan vesaire işlerde daha başarılı oluyor gibi. Çok daha farklı aslında bir sürü faktör var. O yüzden de bunların hiçbirini düşünmeden dış bir parametreye göre ya da yaptığı bir proje, işe vesaire göre kendimiz başkalarıyla kıyaslama kendimizi çok büyük bir haksızlık yapmak oluyor. Çünkü zaten çoğu insan birbirine kültürümüzde özellikle yermek üstüne ihtisas yaptığı için sen mi yapacaksın bilmem ne falan gibi. Herkes herkesin cesaretini inanılmaz bir kırmaya çok alışık olduğu için zaten başkalarıyla kıyasladığınızda da kendinizi kötü hissedebileceğiniz bin bir tane örnek bulabileceğiniz için siz zaten hiçbir şey denemeyin en iyisi yani. Öyle bir noktaya geliyor bir baktığınızda. Ya kimse kimseye çok fazla cesaret vermeye alışık değil, yapabilirsin, başarabilirsin demeye alışık değil ve aslında bir şeyler düşünürken bu söylediğim faktörleri de düşünmeye de hiç alışık değil. O yüzden biraz belki işin çok katmanlı olduğunu ve ilk bakışta görünmeyen çok fazla faktör olduğunu da kendinize hatırlatmaya çalışmakta yarar var. Yani bir insanın bir şeyde başarılı ya da başarısız olmasının sebebi ya sırf IQ'suyla, sırf karakteriyle, sırf iş etiğiyle ya da başka bir şeyle alakalı değil. Hepsinin bu şeyde bir rolü var. Ve karşılaştırdığınız şey aslında hani siz kendinizi başka biriyle karşılaştırdığınızda ya elma ile armut karşılaştırıyorsunuz yani. Hani karşılaştırılabilir şeyler değil baktığınızda. Çünkü herkes başka bir sürü farklı parçadan bir araya, bir bütün oluşturan bir mozaik aslında baktığınızda. Bunları da belki birazcık kendimize hatırlatmaya çalışmakta yarar var diye düşünüyorum. Peki şunu sorayım. Sizin gibi diyetisyenliği bir şekilde olduramayan, ısınamayan, olduramayan, kendine ait hissetmeyen vesaire bir insana ne tavsiye edersiniz? Eminim vardır böyle hissedip bunu dinleyenler şu anda.
Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Siz biraz önce bahsederken diyetisyenlik de beni çok zorlayan başka bir şey geldi aklıma. Herkesin beslenme hakkında fikrinin olması. Yani gerçekten beni çok zorlayan bir konuydu ve dayanamıyordum. Herkesle münakaşaya giriyordum, konuşuyordum ya da bazen susuyordum ama sinir yapıyordu bünyede gibi. Mesela şu an işin o kısmından memnunum. Yine hala bir şeyler söyleyenler elbet çıkacaktır. Ama genel olarak bir tık daha dışarıya kapalı bir meslek olması beni mesela aşırı motive ediyor şu an. Diyetisyenlikle alakalı da şunu söyleyebilirim. Yani mesela ben birazcık hani meslekten soğutan noktalar neler ve bunların ne kadarı bana bağlı diye de düşünmüştüm. Örneğin yine bu şekilde hisseden kişiler varsa birazcık tamam atıyorum diyetisyenliğe ısınamadım yapamıyorum ama neden yapamıyorum? Hani benim gibi işte sosyal medya kısmı mı rahatsız ediyor ya da işte danışanlarla beraber kurduğu ilişkide mi bir problem yaşıyor ya da başka bir noktada mı? Hani onları analiz etmelerini tavsiye edebilirim. Çünkü o noktada bence zaten şey şekilleniyor. Ne kadar bana bağlı, ne kadar değiştirebileceğim bir nokta veya değiştirmek istiyor muyum ben bu noktayı? Belki benim hani takıldığım noktalar da değiştirilebilir şeylerdi. Ama ben artık değiştirmek istemiyordum onları. Çünkü yeterince zaman ayırmış gibi hissediyordum ve artık daha fazla zaman ayırmak istemiyordum bu değişimi. Çünkü bazı noktalarda gerçekten hani dediğim gibi karakterimle uyumlu olmadığını düşünüyordum. İşte mesela herkesin fikrinin olması ve her girdiğim alanda beslenme hakkında birilerinin bir şeyler söylemesi ve benim ısrarla dayanamayıp açıklamaya çalışmam. Hani beni o da yıpratıyordu bazen. Onu tavsiye edebilirim. Yani evet hoşuma gitmiyor ama hangi kısımları hoşuma gitmiyor? Değiştirebilir miyim ben bu kısımları ya da değiştirmek istiyor muyum gibi.
Peki yeni mesleğinizde mutlu musunuz?
Şu an çok mutluyum. Yani çok zorlanıyorum. Bazı günler çok mutsuz oluyorum ama hani mesleğimle alakalı değil. O an işte birazcık bir işte çalışmanın verdiği stresle alakalı bazı anlarda mutsuz oluyorum. Ve birazcık da kendime yüklenmeyi seven bir insanım. Yani mesela bir şey öğreniyorken bir tık daha hızlı öğrenmek ve böyle farkımı hemen ortaya koymak istiyorum. O yüzden aslında kendime bazen o gerekli zamanı vermediğimde daha çok panik olup böyle öğrenme sürecimi baltalayabiliyorum. O noktalarda biraz mutsuzluk oluyor. Ama onun dışında hani kendimi iyi hissettiğim ve keyif aldığım bir iş yapıyorum şu an.
Güzel. Peki, toparlayacak olursak, sizin için başarının tanımı nedir ve kendinizi başarılı buluyor musunuz?
Biraz önce de bahsetmiştim. Mesela diyetisyenken sürekli kendime başarının ölçütünü ne diye soruyordum. Ama bunu biraz düşündüğüm zaman şimdi şöyle söyleyebilirim. Bence kişinin kendi için koyduğu hedeflere ne kadar ulaştığıyla ilgili değişiyor. Yani hani şunu yaparsan başarılı olursun değil de ben kendim için ne istiyordum ve ona ne kadar yaklaşabildim. Eğer ben istediğim noktaya gelebildiysem kendim için başarılıyımdır. Örneğin benim hedefim öncelikli olarak işte bu alanda bir işe girebilmekti. Evet, kendimi şu an başarılı hissediyorum çünkü hiç alakam olmayan bir sektörde bir sene de olmadan kendi kendimi öğrenerek daha sonra işte kurslara kabul alarak ve sonra da işe kabul aldım. Ve en önemlisi bu zamana kadar diyetisyenlikte en çok zorlandığım şey bırakıp çok zor geri dönüyordum. Bunda hani bunu yaşamadım ve gerekli yerlerde dönmeyi başarıp hani bu süreci sonuçlandırabildim. O yüzden kendimi başarılı hissediyorum.
Güzel. Peki sizce herkes sevdiği iş mi yapmalı?
Yani ideal bir evrende evet, çok zorlarsak da şöyle diyebilirim. Belki herkes sevdiği işi yapmamalı, yani yapmamalı değil de herkes sevdiği işi yapamıyorsa bile bence herkes sevmediği işi yapmamalı. Yani nötr hissedebiliriz işimize karşı. İlla sevmek zorunda değiliz. Ama sevmemek başka bir boyut oluyor ve bence hani o kısım orada devreye giriyor. Sevmediği işi yapmamalı diyebilirim ben.
Güzel. Peki son sorum, meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
Benim de en büyük yaptığım hatalardan biri yani o motivasyon düşüren başkalarıyla kıyaslama noktasını minimize etmeye çalışmalarını tavsiye edebilirim. Hiç olmuyorsa tabii ki daha iyi olur. Onun dışında bir B planının olması insanı güvende hissettiriyor. Örneğin ben hani diyetisyenliği bırakıyorken yine arka planda şey değildi. Hani diyetisyenliğe dönmek istemiyorum. Ama bu iş olmazsa da ne yapacağımı da bilmiyorum gibiydi. Yani bir B planım yoktu. O birazcık beni korkutucu hissettiriyor. Bana korkutucu hissettiriyordu. Belki onu tavsiye edebilirim. Hani benim yaşadığım zorluklar bunlardı. Bunları yapmazlarsa daha güvende hissederek deneyebilirler. Veya öncesinde yapmak istedikleri şeyle alakalı bir ufak önden spoiler alabilirler. Hani ben bir direkt böyle gemileri yıkıp atladım laps diye ama hani birazcık da şöyle bahsettiğim gibi pandemi zamanında tek ilk yazılım çalışmaya başladığımda keyif aldığımı bildiğim için şu an bu kadar cesaret edebildim. Hani yine önden birazcık aslında bakmış gibi oldum. Hani önden bir fikir vermesi açısından birazcık örneğin ayarlayabiliyorlarsa bir staj ayarlama, bir hani birinin yanında vakit geçirme, o yapmak istedikleri işle alakalı vesaire gibi bir şey yaparlarsa belki daha işi yerinde görmek çünkü bambaşka bir şeymiş. Hani iyi olur diye düşünüyorum.
Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Umarım meslek değiştirmek isteyen insanlara, hatta meslek değiştirmeyi düşünen diyetisyenlere diyeyim, ilham olabileceğini düşündüğüm bir sohbet. Umarım dinleyenlere iyi gelir. Tabii ki sevebilirsiniz mesleğimizi. Ama sevmiyorsanız, gerçekten olmuyorsa da belki başka yollara girmeyi düşünmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi özellikle çok, yani meslek meslek bir bölüm okuduğunuzda lisans olarak, hani ne bileyim işletme okusanız istediğiniz şeye girebilirsiniz ya da ne bileyim işte mühendislikler çok daha farklı şeylere gelebiliyor, ama yani diş hekimliğiyle diyetisyenliğin bence o bağlamda ya da ne bileyim fizyoterapistin falan o bağlamda pek bir farkı yok yani, hani bir mesleğiniz var ve bunu yapacaksınız diye şey yaptığınız için meslek değiştirmek anlamında gerçekten daha belki insanları kaygıya düşürebilen de bir duruma getiriyor, ama tünelin sonunda isteyenler için ışık olduğunu göstermek iyiydi diye düşünüyorum, güzeldi diye düşünüyorum. Önemli olan sizin kendinizi en iyi hissettiğiniz, zamanın nasıl akıp gittiğini bilmediğiniz işi bulmanız ve bununla vaktinizi geçirmeniz. Tabii ki mutsuz olduğunuz, stres olduğunuz, üzüldüğünüz, gerildiğiniz zamanlar olur, ama genel olarak nasıl hissettiğiniz bence çok önemli. Bu bağlamda da sizin kendiniz için iyi hissettiğiniz bir işi bulduğunuza sevindim.
Teşekkür ederim. Ben de kendi adıma çok mutluyum. Umarım bu şekilde gider bir başka meslekleştirme hikayesinde görüşmek istemem sizinle. Şu an için her şey yolunda gidiyor.
Üçüncü mesleğim, dördüncü mesleğim
Ek
diye.
iş olarak olabilir belki ama ana meslek olarak şimdilik burada kalmak istiyorum.
Güzel. Umarım gönlünüzden geçtiği gibi ilerler önümüzdeki süreçte. Tekrardan teşekkür ederim. Haberleşmek üzere.
Görüşmek üzere, iyi günler.